Ayrım 15.
İmparatorluk için eşi görülmedik ve 93 harbinden bile daha büyük boyutlardaki bu askeri felaket, düzenli Türk ordusunu da paramparça etmiştir. Savaş gücü olarak Türk ordusu diye bir şey kalmamıştır. Sadece ordu mu? Balkan Harbi'nde kaybettiğimiz topraklar Avrupa topraklarımızın %83'üdür. 1 milyon metrekaredir. Yani bugünkü Türkiye'den bile büyük. Balkan Harbi'nde kaybettiğimiz topraklarda kendi kaderine terk ettiğimiz insan sayısı 5 milyonu bulmaktadır. Avrupa'daki nüfusun, Hristiyanlar dahil, %69'u kaybedilmiştir. Topraklarımızın 1/3'ü, nüfusun da 1/5'i artık yoktur. Sanki aniden bir fırtına kopmuş, korkunç bir sel gelmiş, bütün bu yurt beldelerini süpürüp götürmüştür. Türkler için artık ne Selanik vardır, ne Makedonya, ne Arnavutluk, ne Üsküp, ne de Vardar Ovası. Tunalar, Plevneler, Silistreler unutulalı uzun yıllar olmuştur zaten. İğnesi kırık bir plak gibidir Osmanlı İmparatorluğu. Her tür sömürünün elinde umutsuzca çırpınmakta, her çırpınışı yeni bir hıçkırıkla son bulmaktadır. 5 asırlık saadetten geriye Tuna nehrindeki çocuk kahkahaları ile Belgrad'ın taş meydanında uğuldayan fetih velveleleri kalmıştır. Bir de Rumeli türküleri. Dün vali gönderdiğimiz şehirlerde artık konsoloslarımız olacaktır. Orada bıraktıklarımıza göz kulak olmaları için. Harp sırasında ve sonrasında yaşanan göç faciaları yüzbinlerin ölümü, milyonların perişanlığıyla son bulmuştur. Kültürel imha, gizli imha, göstere göstere imha, tehcir, o da olmazsa sınır dışı zaten eskiden beri aşina olduğumuz yüzyıllık acılarımızdandır. Mehmet Arif'in 93 harbinden sonra harpte yaşananları yazdığı kitabının adı Başımıza Gelenler'dir. Balkan Harbi'nden sonra da Mülazım Cemal Efendi isminde bir genç değmen kitap yazmıştır. Balkan Harbi'nde yaşadıklarımızla ilgili. Bu kitabın adı biraz daha uzundur. Yeniden Başımıza Gelenler. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin subaylarından. 1 milyondan fazla Türk öldürülmüş ve sürülmüş, memleketin nüfusu 5 milyon eksilmişti. Bu savaşın sorumluluğu kimin üzerindedir? Meşrutiyet inkılabından sonra iktidara gelen Türk hükümetleri, 30 yıldan beri Sultan Hamid'in yaptığı gibi bu faciayı biraz daha geciktiremez miydi? Padişahlık idaresi Osmanlı mevcudiyetine karşı hazırlanmakta olan darbeyi biraz daha geciktirmek için çalışmamış değildi. Fakat böyle bir darbeye karşı duracak surette memleketi iktisat ve askerlik bakımından ayaklandırmak ve kuvvetlendirmek için hiçbir çalışma yapmamıştı. Kendi başına buyruk olan Sultan Hamid düzenbaz ve desiseli fakat bilgisiz, görgüsüz bir diktatör idi. Etrafına toplananlar da aynı kafadaydı. Memleketin modern usulle gelişmesi ve kuvvetlenmesi hakkında fikir sahibi, arzu sahibi olarak sahnede kimse kalmamıştı. Bu halde Balkan Harbi felaketinin 1 numaralı sorumlusu Sultan Hamid'dir. Balkan Savaşı'nın 2 numaralı sorumlusu da Ruslardır. Rus emperyalizm hırsıdır. Deli Petro vasiyetiyle canlandırılan Rus genişleme ve ılık denizlere inme politikasıdır. Son 200 yılda Avrupa'da ve Asya'da çıkan kavgaların sebeplerini arayınız. Hepsinin içinde Rus parmağı vardı. Rusya güya Osmanlı idaresindeki Hristiyanların kurtarıcısı rolünü yaparken, ahmak Avrupalıların anlayışsızlığı yüzünden bütün Orta Asya'yı, Uzak Doğu'yu ve Kafkasları elde ederek dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş ve bu bölgelerde milyonlarca Müslüman ve Türk'ü esaret altına almıştır. Balkan Savaşı'nın 3. sebebi de Hristiyan olan Avrupa memleketlerinin Müslüman olan Türklere karşı güttükleri geleneksel düşmanlık duygularıdır. İttihat ve Terakki Partisi'nin bir taraftan İslam ittihadı ve diğer taraftan da Panturanizm politikasının İngilizlerle Rusların geleneksel düşmanlık duygularını kamçılamış olduğunu da kabul eylemelidir. Şimdi ise en önemli olan şeyin analizine geçeceğim. Biz Balkan Savaşı'nı neden kaybettik? Tüfeğimiz, topumuz ve cephanemiz Balkanlı düşmanlarımızınkinden daha az değildi. Kalite bakımından daha düşük değildi. Giyim ve kuşam bakımından daha noksan değildik. Düşmanlarımızın sayı üstünlüğü de o kadar korkunç değildi. Bu halde neden yenildik ve hem de çabucak ve şerefsiz bir surette yenildik? Donanmamızın İmroz civarında Yunan donanmasıyla yaptığı kavga hiç iyi değildir. İşkodra garnizonumuzdan Maada gerek Edirne Kalesi'nin ve gerekse yan yana yaptığı müdafaalarla övünülecek halde değiliz. Neden Balkanlı milletlerin askeri tarihlerine böyle kolay zafer sayfaları açtırdık? Bu 3 meydan muharebesinden en başta göze çarpan şey, bu meydan muharebelerini idare eden kumandanların kifayetsizliğidir. Lüleburgaz'da Bulgarların karşısına çıkan ordumuzun başında bulunan Abdullah Paşa ile Komanova'da Sırp ordusunun karşısına çıkan ordumuzun başında bulunan Zeki Paşa'nın emri altındaki subaylar erlerin ve halkın tanımadığı şahsiyetler idi. Her ikisi de bir orduya can ve ruh verecek vasıflardan mahrumdu. Bütün muharebeler enerji ve gayretlerin son katresi sarf edilmediğinden dolayı kaybedilmiştir. Bu son katreyi baştaki kumandan yaratacak ve koyacaktı. Demek ki birinci hatta büyük emir komutadadır. Diğer eksiklik orta sevk ve idaredeki beceriksizliktir. Tümen ve alay kumandanları için vazifesinin ehli subaylara pek az tesadüf edilmiştir. Yenilgimizin son sebebi de havanın yağmurlu olmasıdır. Türk subayı ve eri eğitimli değildi. Fena hava şartları Türk askeri birliklerinin savaş kabiliyetlerini daima düşürmüştür. Yolların azlığı ve mevcut olanların ise çamurlu olması ve geri hizmet mefhumunun Türk ordusuna mevcut olmaması yenilgimizin diğer sebebidir. Balkan Harbi öncesinde Türk ordusunun gücü o denli yüksek görülmekteymiş ki Avrupa devletleri Türklerin muhtemel toprak kazançlarına karşı statükonun korunması prensibini kabul etmişler. Yani Türkiye karşısındaki düşman ülkeleri yense ve toprak kazansa bile bu geçerli olmayacakmış. Sınırlar yine harp öncesinde olduğu gibi olacakmış. Türk ordusu bu derece güçlü zannedilmekteymiş. Oysa muharebenin daha ilk günlerinde başlayan bozgun bütün tahminleri boşa çıkartmış. En fazla kabul gören tenkide göre orduya siyasetin sokulması, komutanların ve subayların siyasi nedenlerle birbirine muhalif duruma geçmeleri, ordu komutanının başkomutanı, kol ordu komutanlarının da ordu komutanını dinlememesi, böylelikle de askerliğin ve harbin en temel vasfı sayılması gereken birlik ve beraberliğin yitirilmesi facianın ana sebebi olmuş. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Ben de elimde olmadan eski Osmanlı ordusunu düşünmeye başladım. İhtimal ki eski ordu muntazam değildi, fena eğitilmiş ve iyi donatılmamıştı. Buna rağmen Ethem Paşa onları Yunanistan'a doğru sürüklerken, Sultan II. Mahmud ya da Sultan Osman dönemi askerlerine benzer bir vakarla yürümüşlerdi. Çünkü subayları siyasi cemiyetler, kulüpler, kişisel tercih yapan komutanlar tarafından belirlenmemişti. Onlar yalnızca savaşı düşünüyorlar, ülkeyi yönetmeye heves etmiyorlardı. Yani onlar yalnızca askerlik görevlerini yerine getiriyorlar fakat ortalarda nutuk falan çekmiyorlardı. Bugünkü orduya gelindiğinde görüyoruz ki başka düşünceleri var. Harbin 10. gününden itibaren herkes biliyor ki bizim görebildiğimiz ordunun sadece bir yüzü. Ancak onun tek bir yüzü yoktu. Bu ordunun üzerine pek çok siyaset yağmuru yağmış, artık demirleri pas tutmuştu. Kor General Imhof, Alman eğitim subaylarından. Ordunun iç uyumu sarsılmışken subay topluluğundaki moral bozukluğu tamamen farklı bir nedene bağlıydı. Bu neden subayların tamamen siyasetin ve siyasi çekişmenin içine çekilmiş olmalarından dolayı oluşan ortamdır. Bu iddianın kanıtı olması gerekenin aksine astların üstleriyle uyuşmamalarında gizlidir. Dahası genç subaylar mesleki yeteneklerine göre öylesine ölçüsüz terfi ettiriliyorlardı ki zamanla hiç söz dinlemez oldular. Türk ordusuna bazı nedenlerle yağdırılan fazlasıyla cömert ödüller subayların öylesine abartılı bir gurura kapılmalarına yol açtı ki çoğu her türlü eğitimin üstünde bir kabiliyete sahip oldukları düşüncesine ciddiyetle inanmaya başladı. Türk gücünün eğitim görevini üstlenen bir subay olarak bizzat ben bir zamanlar ünlü ve muhteşem olan bu ordunun 1909 sonrasında kısa bir zaman içerisinde bu kadar çok siyasi partiye ve gruba bölündüğünü görmekten üzüntü duyuyorum. Zararlı etkilerin sonucunda otorite ve disiplin bir kenara itildi. Subayları ve askerleri büyük bir uçurum ayırıyordu. Ve en hafif deyimiyle siyasetçi subaya dönüşmüş bu gruba barış döneminde yapılabilecek ciddi çalışmalar artık hitap etmiyordu. Böylece siyasi ihtiraslara bırakılan bir idarenin etkin bir ordunun idame ettirilmesi için acil şart olan disiplinin tamamen tahrip edilmesine yol açtığı sonucuna varabiliriz. Sultan II. Abdülhamit. Hem bari orduyu politikadan çekebilseydik. Hanedana karşı olanlar hanedandan yana olanlar diye bölündü yeni baştan ordu. 93 muharebesini kaybettik. 93 muharebesini niçin kaybettiysek Balkan Harbi'ni de onun için kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. Ordu gayesi içinde elindeki kuvveti kullanırsa meşru, gayesi dışına kayarsa gayri meşrudur. Belki bazı şeyleri yakar yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır. ve maalesef bu enkazın altına bazen bir devlet de çöker. Harbin böyle bir bozgunla kaybedilmesinin sorumluları aranırken tuhaf ifadelere de yer yer rastlanmaktadır. Kimine göre mahalle bekçilerinden bile kurulu olsa bir hükümetin yapmayacağı hatalar yapılmış, kimine göre hükümet harpte iddiatçıları iş başından uzaklaştırmış, hatta yaralılara gönderilen yardımları cemiyetten geliyor diye reddetmiş, sevkiyat ve levazım için iddiatçı muhalifi subayların tercih edilmesinden dolayı erzak bolluğuna rağmen asker aç kalmış, hatta tren hatları işletilememiştir. Binbaşı Hafız Hakkı Bey gibi kahraman ve iliklerine kadar asker bir subaya savaşacak birlik vermekten çekinilmiş, kimine göre ise harp esnasında bile hükümet ve harp aleyhine propaganda yapılmış, bir teğmen kadar bile askerlik vazifesini yapamayacak Mısırlı Aziz Paşa'ya tümen verilirken, 4 yıllık tecrübesi göz önüne alınmayan Mahmud Şevket Paşa'ya ordu kumandanlığı verilmemiştir. Yılmaz Öztun'a günümüz yazarlarından. Ordudaki subayların yarısı iddiatçıydı. Diğer yarısı ise iddiatçıların can düşmanı olup bunlara halasker zabitleri deniyordu. Halaskerların lideri Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Nazım Paşa'ydı. Akılsız, zevkine düşkün bir adam olan Nazım Paşa'nın Çatalca hattındaki vagonundan boş şampanya şişelerini nasıl dışarıya fırlattığını, o sıralarda 19 yaşında bir asker olarak Çatalca hattında bulunan babam bana anlatmıştı. Askerin açlık ve hastalıktan, bilhassa kolera, kırıldığı Çatalca hattında böyle şeyler yapabilen bir başkomutanın durumu düşünülebilir. Eleştiriler ve hatta dedikodular o boyutlara varmıştır ki, akılsız zevkine düşkün bir adam olan Harbiye Bakanı ve Başkomutan Vekili Nazım Paşa için, akşamları geç vakte kadar Tokatlıyan'da Paniri Bey'le muhabbet ediyor, Henriette'in mumumhanesinde sabaha kadar kalıyor denmektedir. O günlerin başbakanlarından Ahmet Muhtar Paşa için söylenenler neyse ki daha masumdur. Gece katiyen telgraf almıyor, sabaha kadar uykusunu ihlal etmediği de herkesin dilinde. Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Atatürk. Balkan Harbi patladığı zaman ben Trablusgarp'ta bulunuyordum. Eğer ben o sırada orada bulunmayıp da Rumeli'nin herhangi bir noktasında bulunsaydım, o Balkan faciası olmazdı. Çünkü Selanik kol ordusunda bulunurken küçük Balkan devletlerinin birleşerek müşterek bir taarruz yapmaları ihtimalini düşünüyorduk. Ben böyle bir ihtimale karşı tatbik ve takip edilecek müdafaa planı üzerinde çalışmıştım. Bir gün bu müdafaa planına ait haritaları masanın üstüne sererek meşgul bulunurken içeriye Talat Bey ile o zaman İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreteri olan Hacı Adil Bey girdiler. Selamlaşmalardan sonra Talat Bey laf olsun kabilinden bana sordu. ''Kemal Bey çok dalmışsın, ne ile meşgul oluyorsun?'' dedi. Önümüzdeki haritaları göstererek bunların Rumeli müdafaa planı olduğunu söyledim. Bir gün küçük Balkan devletlerinin birleşerek müşterek bir taarruz yapmaları ihtimaline karşı askeri hazırlıklarımızdır. ''Talat Bey, ben asker değilim, bu gibi işlerden anlamam. Fakat bu gösterdiğim müdafaa planlarını kim tatbik eder?'' diye sordu. Elimle kendimi işaret ederek ''Ben yaparım'' dedim. Talat Bey bu mevzu üzerine daha fazla konuşmadı, sustu. Esasen sadece hatır ve gönül almak kabiliğinden benim yanıma uğramışlardı. Veda ederek ayrıldılar. Sonradan öğrendim ki benim Rumeli'nin müdafaa planları hakkındaki sözlerim, Talat Bey'in pek garibine gitmiş. Odadan çıktıktan sonra giderlerken Hacı Adil Bey'e, ''Gördün mü bizim deliği?'' demiş. Mahmud Muhtar Paşa, Kolordu Komutanı. Başlangıçta belki bu harbin önüne geçmek kabildi. Fakat amansız bir el devleti bu girdaba sürükledi. Ya Girit ya ölüm, ya Trablus ya ölüm diye bağırmayı, mitingler yapmayı adet edinenler bu defa da halka ya Sofya ya ölüm yazılı külahlar giydirdiler ve gazi olacağız diye bağırttılar. Ne çare ki ne Girit kaldı elde ne Trablus ne de Rumeli, fakat o adamlara bir şey olmadı. Cenab-ı Hak kibir ve gururu sevmez. Biz bu cihetten gazaba uğradık. Meşrutiyetin başlarında istibdadın kalkmasıyla hemen bir bolluk ve büyüklük elde etmişiz gibi kendimizi büyük devletlerden sayarak dünyaya meydan okuduk. Gazetelerle hakaret etmedik, devlet bırakmadık. Ne yazık ki 3 asırdan beri çeşitli bozgun, acınacak hal ve cehalet aynası olan tarih sayfalarımıza bakmayarak durmadan 600 senelik şan ve şereften söz edip yüksekten uçarak kendimizi aldatmaktan bir an geri kalmadık. İlimden, sanayiden, ticaretten mahrum, yoksulluk ve sıkıntı içinde bunalan, siyasi hayatını sürdürmesi diğer devletlerin birbirleriyle rekabetine bağlı, arazisi büyük fakat kuvvetli küçük bir devletçikten başka bir şey olmadığımızı anlamak istemedik. Ordunun ihtilalciler elinde oyuncak olması, subayların vazifelerinden başka her şeyle meşgul olmaları, işte başımıza gelenler bütün bu hallere müstahak olduğumuzun neticeleridir. Zafer, harp öncesi vazifelerini layıkıyla yerine getirmiş olan orduların hakkıdır. Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı Bey, dönemin subaylarından. Bir dolu ruh Fatih Camii'nin minarelerinden bana, "Ey bedbaht ordunun subayı, hala nasıl yaşıyorsun?" diyor. Ordunun bozgunlukları omuzlarımı çökertiyor, yüzümü yerlere kapatıyor. Kan ağlayan kalbim kardeşini kaybetmiş bir insan şefkatiyle titriyor. Artık benim için şafaklar kan, davul sesli inilti, musiki feryattır. Artık benim için hayatın yegane emeli ordunun namusuna sürülen kara lekeyi silmek ve inleyen esir kardeşlerimin bir gün imdadına yetişmektir. Bu kadar elemlerden, bu kadar kara günlerden sonra beni yaşatan, bu üniforma ile milletin karşısına çıkmak cüretini veren, içimi yakan intikam ateşidir. Yıllardır edilen intikam yeminlerinin neticesi gene harp meydanında görülecektir. Hem de bin yıllık düşman Moskov karşısında. Çok değil, bir yıl sonra bütün gençlikleri intikam yeminleri etmekle geçen Enver ve Hafız Hakkı'nın yöneteceği 3. orduyla, 1908'de ihtilal yapmak için isyana sürükledikleri 3. orduyla, 1. Dünya Harbi'nin provası olarak değerlendirilen Balkan Harbi'nde siyaset yağmurlarının çamuruna saplanıp dağılan, bozguna uğrayan 3. orduyla, Erzurum önlerinde, Soğanlı ve Allahu Ekber dağlarında ve Sarıkamış'ta, bu defa da provasında bozguna uğradıkları 1. Dünya Harbi vesilesiyle, Beş. Avrupa'da dünya harbi, Türkiye'de seferberlik, maaş ödemek için harp. Yarbay Enver'den Enver Paşa'ya. Hayatta en büyük facia insanın kendinin farkına varamamasıdır. Tagore. Balkan harbi de biter. Harbin en kritik günlerinde Baba Ali'ye baskın düzenleyen ve bu darbeyle de başbakanı istifa ettirerek iktidarı ele geçiren iddiatçılar, darbeden birkaç ay sonra kendi başbakanları Mahmut Şevket Paşa'nın bir karşı darbe niyetiyle girişilen suikast sonucu öldürülmesinden de istifade ederek ülkedeki bütün muhalefeti büyük ölçüde sindirirler. Böylelikle de devleti doğrudan kontrol eden yegane siyasi güç olurlar. Yeni başbakan kendi içlerinden biridir. Artık kendileri de resmen kabinede yer almaktadırlar. Ülkedeki bütün kurumlar askeri bir dikta yönetiminin kontrolüne girmektedir. Şimdi sıra orduya bir çeki düzen vermeye gelmiştir. Orduyu ıslah etme düşüncesi 1800'lü yıllardan bu yana Osmanlı devlet adamları ve aydınlarını en çok meşgul eden konuların başında gelmektedir zaten. Akla gelen ilk düşünce de Avrupa'dan ıslah heyetleri getirmek olmuştur hemen her dönemde. O yılların sonuna doğru kara ordusunun düzenlenmesi Alman generali von der Goltz, yani Golç Paşa sorumluluğunda yürütülmüştür çoğunlukla. Deniz kuvvetleri ise İngiliz amiral Felix Woods. Yeni dönemde idareyi ele alan İttihat ve Terakki de aynı görüştedir. Üstelik bu konuda çok daha radikal kararlar almaya yatkın bir tutum içindedirler. Yetkileri sınırlı müşavir ve müfettişler yerine ıslahatın her yerde aynı anda ve aynı tarzda başlatılmasına karar verilmiş, bunun içinde ordu ve kolordu kurmay başkanlıklarına yetenekli Alman generallerinin tayin edilmesi esas alınmıştır. Alman subaylar geniş yetkilerle Türk ordusunun ıslah edilmesine çağrıla dursun, çağrılanların bugünlere ait raporları dikkat çekicidir. Mart 1914'te Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Moltke yazacağı bir gizli raporda Türkiye ve Türk ordusu hakkındaki görüşlerini, hasta adam olarak söz edilen Türkiye'nin artık ölmüş olduğu, askeri bakımdan hiçbir değerinin kalmadığı, ıslah heyetlerinin şifasız bir hastanın başına bekleyen doktor heyetine benzediği cümleleriyle ifade edecektir. Moltke'nin iki ay sonraki fikri de çok farklı olmayacaktır. Türk ordusu kesinlikle değersizdir. Silahı, cephanesi ve elbisesi yok. Ordunun genel durumu hiç de iç açıcı değildir, dağılmıştır. Toparlanmaya, yeni baştan elden geçirilmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden de ordunun başına otoriter, dinamik, kararlı, genç bir paşa lazımdır. İttihatçılar gene kendi aralarında toplanırlar, bu en önemli askeri görevi kime vereceklerini tartışırlar. Fedailer ya da 10 kişilik bir grup olmalarından hareketle aşere-i mübeşşere olarak adlandırılan, aralarında teşkilat-ı mahsusaya mensup Yakup Cemil, Topçu İhsan, Süleyman Askeri, Sapancalı Hakkı'nın da bulunduğu bir grup genç subay, orduyu yönetmesine uygun gördükleri iki isimden, Kurmay Yarbay Enver Bey veya Kurmay Yarbay Cemal Bey'den birisini seçmek için oylama yapar, Enver Bey bu gizli seçimi oy birliğiyle kazanır. Enver Bey o günlerde her konuda fikir danıştığı nişanlısı Naciye Sultan'a mektupla da olsa bu mesele hakkında da danışır ve onun da onayını almaya çalışır. Kurmay Yarbay Enver Bey, 25 Kasım 1913. Şayet Harbiye Bakanı İzzet Paşa başka bir memuriyete giderse, bendenize harbiye nezaretini teklif ederlerse evet diyeyim mi? Ruhum bunu söyleyerek sizi düşündürmek istemezdim fakat ne yapayım? Haber vermemek elimden gelmiyor. Fikrimce başlanmış olan iyiliği tamamlamak için bu ağır yükü alabileceğimi Talat'a ima ettim. Bana cesaret veren bütün ordu heyet-i zabitanının bana olan muhabbet ve teveccühüdür. Eğer siz sultanımdan da bu hususta ufak bir teşci yani cesaretlendirme bulursam katî karar veririm. 26 Kasım 1913 Mukaddes mesleğim dünkü mesele hakkındaki müsaadeniz üzerine Talat Bey'e ve diğer arkadaşlara katî kararımı bildirdim. Hep sevindiler. Sevinmeyenler de vardır. Başbakan Said Halim Paşa, Yarbay Enver Bey'in fazlasıyla genç, tecrübesiz ve rütbesinin de çok yetersiz olduğu gibi gerekçelerle muhalif durmaya çalışır. Ancak Enver Bey, Said Halim Paşa'nın yüzüne karşı, bu memlekette malumu devletlerinizdir ki her türlü hareket ordudan başlar. Ordu başta sevilen, sayılan, ateşli ve hareketli insanlar ister. Böyle yaşını başına almış her türlü hareketinden aciz kimselerle Harbiye Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa bu iş idare edilemez diyerek Başbakanı çok kısa zamanda ikna eder. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Balkan Harbi bitmişti, hükümet bize maaş veremiyordu. 3-4 ay çok sıkıntı çektik. Yalnız peynir ekmek yediğimiz çok oluyordu. Bu iş için 20 para yeterdi. Bir gün bölükte 3 mülazım idik. Üçümüz 30 para bulup denkleştiremediğimiz için öğle yemeği yiyemedik. Talime aç çıktık. Balkan Harbi'nin ve koca Rumeli'yi kaybetmemizin sebepleri aranıyor, herkes anladığınca ve bildiğince konuşuyor, fikirlerini açıklıyordu. Bir sabah ameliyat olmak üzere Gümüşsuyu Hastanesi'ne yatmak için Yıldız'dan yola çıkmıştım. Beşiktaş'a doğru inerken arkadaşım Topçu Mülazım-ı Sanisi yani Üsteğmen Sadık'la karşılaştım. Bana dedi ki bugün Hürriyet kahramanı Enver Bey hem paşa ve savunma bakanı olacak, ben de yaver oluyorum. Bak neler neler olacak.